İhtilali nasıl yaptık? Aziz Nesin.
Ayrım 8.
Efendi oğlum. Döner camlı kapıdan geçtim. Kapıcı olduğunu sandığım sağda dikilmiş duran adama "Müdür beyin odası nerede?" diye sordum. Ya bana öyle geldi ya da gerçekten öyleydi. Kapıcı kendisine danışılmaktan duyduğu gururla kabararak çenesiyle sağ yanı işaret etti. Kapıcının çenesinin yöneldiği yanda asansör vardı. Asansörün kapısını açacakken herhalde asansörcü olacak bir adam "Nereye?" dedi. "Müdür beye gideceğim." dedim. Asansörcü şu dünyada da ne dangalaklar var yani demek istercesine cık cık cık sesleri çıkardıktan sonra "Bir kere danışsana," dedi. "Biz burada neciliyiz." "Peki, müdür beyi göreceğim. Bekle de üç kişi daha gelsin." "Ama ben müdür beyi görmek istiyorum." "Sen gene yalnız gör. Dört kişi olmayınca asansör çıkmaz." Kasım kasım kasılmasından beni beklettiği için çok memnun olduğu anlaşılıyordu. Elleri arkasında bağlı önümde gidip gelmeye başladı. Birisi daha geldi. Asansörcü onu da durdurarak "Herkese bir laf mı anlatacağız ya?" dedi. "Bu asansör denilen şeye dört kişi olmayınca binilmez işte." Dördüncü gelen bir hanımdı. Sevinçle asansöre binmek için davrandık ama önümüze geçen asansörcü atik davranıp asansörün kapısını kilitledi, anahtarı da cebine koydu. "Kadın yukarı çıkacağız," dedi. Burnunu biraz daha havaya diken asansörcü, "Zamanında geleydiniz," dedi. "Şimdi öyle tatili, zil çalar. Şimdi diyecek neredeydiniz? 1.30'da gelin, o zaman işler asansör." "Nedenmiş?" Sağ elinin işaret parmağını bize doğru uzattığı sol bileğindeki saatin üstüne koydu. "Öğle tatilinde asansörün işlediği nerede görülmüş? Yasak. 1.30'da gelin, binin asansöre." O gün işim yoktu. Yeni müdürü görmeye, kutlamaya gelmiştim. Genç yaşında yükselişinde kendime de övünç payı çıkarıyordum. Kitaplığımı kendisine açarak daha çocukluğunda onu kitap okumaya özendirmiştim. Beni siz yetiştirdiniz diye gönlümü alırdı. Avrupa'ya gittiğinden beri onu görmemiştim. Öğle yemeğini lokantada yedim. Sonra vitrinlere bakarak oyalandım. 1.30'la oraya gittim. Asansör kapısındaki kuyruğun sonunda yerimi aldım. Sıram gelince 4 kişi bir de asansörcü 5 kişi dolduk asansöre. Müdür beyin yanına gideceğimi bir kere daha söyledim. Öbürleri indi, asansörcü ile bir ben kaldım. En üst kata çıkmıştık. Asansörcü kapıyı açmıştı. "Bu katta mı?" dedim. "Kim?" dedi. "Müdür beyi göreceğim dedim ya." "Söylesene, çık da 2 kat aşağı in. Asansörle inmek yasak." 2 kat aşağı indim. Burası çok geniş bir koridor ve bir salondu. Koridorun iki yanında kapılar vardı. Her kapı önündeki sandalyede bir odacı oturuyordu. En yanımdakine, "Müdür beyin odası hangisi?" dedim. Kafasını kaldırıp burnunun ucuyla bir yer gösterdi. Gösterdiği yerdeki kapı önünde duran adama, "Müdür beyin odası burası mı?" dedim. Başıyla kapı üstündeki pirinç levhayı işaret etti. "Okuman yok mu?" dedi. Levhada müdür muavini yazılıydı. "Müdür beyin odası hangisi?" Burnuyla salonu işaret etti. O yana gittim, orada üstünde levha olmayan 3 kapı vardı. Yaşlıca bir adam da pencere pervazına dayanmış gazete okuyordu. Yanına sokulup, "Affedersiniz," dedim, "acaba müdür beyin odası hangisi?" Başını gazetesinden kaldırmadan, "Hangi müdür?" dedi. Ben susunca, "Birinci müdür mü, ikinci müdür mü yoksa üçüncü müdür mü?" diye ekledi. "Kaçıncı olduğunu bilmiyorum, adı Çetin'dir." "Ha, şu inceden delikanlı, omuzları düşük değil mi? Hani süzük gözlü, hem de dişlek." "Bu kadar terbiyesizlik olur, biraz sert." "Çetin Bey hangisiyse işte o," dedim. "Bildim, bildim, saçı tepeden dökük olan. Tamam, benim dediğim, badi badi yürüyor, o mu? Konuşurken ne dediği anlaşılmıyor pek. Evet, o olacak. Siz demek baş müdürü arıyorsunuz. Hani basık burunlu. Evet, baş müdür. Ne yapacaksınız?" Çok sinirlenmiştim. "Size ne?" dedim. "Ben baş müdür beyin odacısıyım." "Özel kalem müdürü yok mu?" "Var, ne olacak?" "Haber verin görmek istediğim. Odası hangisi?" "Randevunuz var mı?" "Hayır." "Baş müdür beyefendiyle randevusuz görüşülmez. Siz bir haber verin bir kere de. Her geleni biz içeri alsak olur mu?" Kartımı çıkarıp verdim. "Bunu götürün kendisine." Kartı aldı, gönülsüz gönülsüz yürüdü. O 3 kapıdan birinden girdi. Evet, girdi girmesin ama bir daha çıkmadı. Umudumu kesince indim aşağı, çıktım gittim. Sonra birden telefon etmek aklıma geldi. Yakındaki postaneden Çetin'e telefon ettim. Beni tanıyınca pek sevindi. "Ne olur bana uğrar mısınız?" dedi. "Şimdi geliyorum," dedim. Büyük kapıdan girer girmez Çetin'i beni bekler buldum, sarılıştık. "Ben de size gelecektim ağabey ama nerede oturduğunuzu bilmiyordum. İyi ki geldiniz," dedi. "Asansörle çıkarken mahcup ettin Çetin," dedim. "Ne diye kapıya çıktın benim için?" Güldü. "Herhalde asansörcü duymasın diye. Ona da anlatırım," dedi. Odasına girdik. Gerçekten göz kamaştırıcı bir baş müdür odası. "İlahi Çetin," dedim. "Gencecik kalmışsın. Liseliler arasına girsen kimse seni yadırgamaz. 30 oldun mu?" "33 olduk ağabey." 33 yaşında kazandığım bu mevki çok önemli. Yeni ödevini kutlamaya gelmiştim. Hoş sen 30 bile göstermiyorsun ya. Evet, o yüzden de burada beni kimse baş müdür yerine koymuyor. Ben sizi demin kapıda karşılamasaydım ne yapsanız benim yanıma gelemezdiniz. Daha önce gelip de kendisiyle görüşemediğimi söylemedim. Beni burada kuşattılar, iyice sardılar. Kimseyi yanıma bırakmıyorlar. Söylediklerine pek şaştım. Peki seni böyle herkesten saklayan kim? Ben de anlatmak, içimi dökmek ihtiyacındayım. İyi ki geldiniz. Avrupa'dan döndükten sonra bana önce Ankara'da iş verdiler. Sonra 2 derece birden terfi ettirdiler. İşte buraya baş müdür atandım. Benden önceki baş müdür yaşlıca, kerli ferli, enseli göbekli bir adam. Beni böyle görünce pek şaştı, küçümseyerek, "Maşallah pek de gençmişsiniz efendi oğlum. İnşallah muvaffak olursunuz," dedi. Boyuna efendi oğlum demesine sinirleniyordum. Bir seferinde benim ismim Çetin dedim. Bozuldu ama bana hem de herkesin içinde, memurların, odacıların yanında efendi oğlum demeye devam etti. Dairenin, işlerin devri teslimi sırasında sık sık "Tecrübe de lazım, tecrübe çok mühimdir efendi oğlum," deyip duruyordu. Anladım, herif bilgisizliğinin aşağılık duygusu altında eziliyor. Oğlu yaşında birisinin yerini almasını bir türlü kendisine yediremiyor. "Efendi oğlum, bir müşkiliniz olursa bizim odacı Abdül dayı vardır. Ona sorar danışırsınız. Odacı Abdül dayının size büyük yardımı olur," dedi. "Beyefendi, rica ederim. Ben işlerimi odacıdan öğrenecek değilim," dedim. "Yo, öyle söylemeyiniz efendi oğlum," dedi. "Odacı, kapıcı deyip de geçmemeli. 26 yıllık devlet memuruyum. Bugüne kadar mühim mevkilerde bulundum. İtiraf edeyim ki odacılardan çok istifade ettim. Onlardan çok şeyler öğrendim. Hele bu Abdül dayı çok tecrübelidir. Kendisinden istifade etmeniz menfaatiniz icabıdır." Böyle söyleyip zile bastı. Gelen odacıya, "Abdül dayı yeni baş müdür efendi oğlumuz. Pek genç ve tecrübesizdir," dedi. "Onu benden hiç ayırt etme. İşler benim zamanımda olduğu gibi tıkır tıkır yürütülmelidir. Hadi göreyim seni, iyiliğini ondan esirgeme." "Odacı bizim de oğlumuz sayılır, yardım vazifemiz," dedi. "Odacıya çıkın dışarı," dedim, çıktı. Eski baş müdür gereksiz yere beni korur görünerek otoritemi kırmaya çalışıyordu. Devri teslim işinin bittiği gün, "Şimdi de müsaade ederseniz sizi arkadaşlara tanıştırayım efendi oğlum," dedi. "Zahmet buyurmayınız beyefendi," dedim. Ama dairede ikimiz yan yana oldukça herkes onun sözünü dinliyordu. Dışarıdaki salonda müdürler, yardımcıları, memurlar toplandılar. Eski baş müdür beni korur bir davranışla koluma girip salona çıkardı. "Bilirsin ağabey, ben yumuşak başlı insan değilimdir. Ama içimden nasıl olsa defolup gidecek, bir daha suratını görecek değilim ya," diyordum. Eski baş müdür bir elini omuzuma koyup oradakilere, "Muhterem arkadaşlar, benim yerimi alan yeni baş müdürünüzü sizlere takdim ediyorum," dedikten sonra o kadar kişinin içinde bir çocuk sever gibi çenemden tutarak, "Pek genç olan baş müdür efendi oğlumuza hürmetle kusur etmeyeceğinize eminim," dedi. Bu sefer de yanağımdan bir makas aldı. Hay Allah belasını versin. Herif beni çok kötü bir duruma düşürdü. Ya Allah deyip suratına 2 tokat aşk etmek var ama rezillik olacak. Dönüp odaya girmek var, o da olmaz. Sinirden ne yapacağımı bilemiyorum. İşte o şaşkınlık içinde sözüm ona işi bozuntuya vermemek için gülümsemeye çalışıyorum. O arada bir sözde sevgiyle yanağımı sıkarak devam ediyor konuşmaya. "Muhterem arkadaşlar, akıl yaşta değil, başta dedikleri çok doğrudur. Yeni baş müdürümüzün bu kadar genç olduğuna bakıp da aldanmayınız. Kendileri Avrupa'da ihtisaslarını yapmış ve pek çok kitap okumuş bir delikanlıdır. Bana olan hissiyatınıza güvenerek mesai arkadaşlarımın yeni ve genç baş müdür efendi oğlumuzun her emrine itaat edeceklerini biliyorum. Sizler de muhterem arkadaşlarım, yüksek tecrübelerinizi lütfen baş müdür efendi oğlumdan esirgemeyiniz. Malumdur ki tecrübe mühimdir. Tecrübelerinizden genç baş müdürünüz efendi oğlumu mahrum etmeyeceğinize söz veriyor musunuz?" Bir kahkaha arasında "veriyoruz" sesi yükseldi. Kıpkırmızı olmuşumdur herhalde yüzüme basan ateşten. Ben de bir iki söz söyleyeyim de şu herifi 2 paralık edeyim dedim. Yine gülümsemeye çalışarak "müsaade ederseniz" diye söze başlamıştım ki eski baş müdür beni 2 kolun arasına alarak yüzümü iri göğsüyle kapatıp lafımı ağzıma tıkadı. Boğulacak gibi oldum, çırpındım. Eski baş müdür 2 yanağımdan öpüp elini de havaya kaldırarak oradakilere "Allah'a ısmarladık arkadaşlar" deyip yürüdü. Hem de ağlıyordu. Salonu dolduran onca insan, hepsinin gözleri yaşla. Hatta kadınlar da hıçkırarak eski baş müdürün arkasına düşüp onu kapıdan geçirip uğurladılar. Ben orada bir başıma kala kaldım. Biz Ankara'dan buraya taşınınca kesemize elverişli bir kiralık ev bulamadık. Baldız'ın evine misafir olduk. Bir yandan da ev arıyoruz. Kiralar çok yüksek, bir türlü uygun ev bulamıyoruz. Buraya gelince dairede herkes bana babacan bir tavır takınıp "efendi oğlum" diyor. Biraz yaşlıca kadın daktilolar bile "efendi oğlum" diyorlar. Ağabey deli olacağım. Efendi oğlum aşağı, efendi oğlum yukarı. Sanki bu dairenin baş müdürü değilim de buradaki memurların korudukları bir öksüz oğlanım. Bir de dairede dönen işleri inceledim ki rezalet, ama ne rezalet. En basit işler içinden çıkılmaz, karma karışık. Sebebini hemen anladım. Dalaverelerin dönmesi için işleri iyice karıştırmışlar. Nereye elimi atsam karma karışık ve kesinlikle içinden çıkılmıyor. Sorumlu bulunamıyor. Çünkü odacıdan kapıcıdan tut en baştakine kadar dalavereli işlerde hepsinin kendi derecesine göre parmağı var. İşleri düzeltip yoluna koyabilmek için geç vakitlere kadar burada çalışıyordum. Dışarıda benim bir odacım var ya, her zamanki gibi sulluğa kaçan bir samimiyetle girdi içeri. Efendi oğlum dedi, siz bana eski baş müdürümüzün emanetisiniz. Birden tepem attı. Çık içeri bağırdım. Yaramaz çocuğunun kusurunu görmezden gelip affeden bir baba davranışıyla, baş üstüne efendi oğlum çıkayım ama beni bir dakika dinleyin, bir çift sözüm var dedi. Ben çık dışarı diye bar bar bağırıyorum, o bir yandan efendi oğlum diye anlatıyor aldırmadan. Efendi oğlum, işe başladığınızdan beri her sabah daireye erkenden geliyorsunuz. Küçük memurlarla birlikte aynı saatte dairede oluyorsunuz efendi oğlum. Sonra da onlarla aynı saatte, hatta daha geç çıkıyorsunuz daireden. Efendi oğlum, böyle devam ederseniz ufak memurlardan bir farkınız kalmaz ki. Sonra efendi oğlum zat halinize hürmetle kusur etmeye başlarlar. Affedersiniz efendi oğlum, tecrübeye boş vermek doğru değil. Ben 24 yıldır buradayım. Elimden çok müdürler geldi geçti. Babanız yaşındayım efendi oğlum. Çık, çık, çık dışarı. Kafasına bir şey atacağım, başım derde girecek. Hemen odacının işine son verdim. Defol, bir daha seni bu dairede görmeyeceğim. Biraz sonra benim muavinimle ikinci müdür geldiler. İkisi birden başladı. Biri sözünü bitirmeden öbürü başlıyor. Efendi oğlum, siz haklısınız ve fakat bu adam bu dairenin emektarıdır. Gene zat haliniz bilirsiniz efendi oğlum ama odacıyı çıkarmasanız iyi olur. Biz sizin muvaffakiyetinizi isteyen tecrübeli arkadaşlarınız olarak efendi oğlum. Onlar gitti, başkaları geldi. Anladım ki bunlar odacısından müdürüne kadar kenet olmuşlar. Odacıyı çıkarsam işten hepsi bana düşman olacak. İşler büsbütün aksayacak. Benim odacının yerini değiştirdim. Bu sefer de o tecrübeliymiş, yine onu kullansam iyi olurmuş. Bir günde odamda çalışırken yine bu odacı geldi. Efendi oğlum dedi, müsaade edersen, sözüm gücüne gitmesin, siz bana eski baş müdürümüzün hatırasısınız. Dairenin bütün işini kendiniz yapmaya kalkıyorsunuz efendi oğlum. Bırakın da işleri başkaları yapsın ki, siz yaparsanız olmaz ki efendi oğlum. Sinirden güldüm, peki, peki diye savuşturdum. Başka bir gün de geldi. Efendi oğlum dedi, siz kim olsa odanızı alıp konuşuyor, hemen işini görüyorsunuz. İşleri bu kadar çabuk görünce kıymetiniz kalmıyor. İşin de kıymeti yok. Vatandaş gidip gelmeli ki işinin zorlu olduğunu anlasın. Ben vallahi sizin için söylüyorum. Odacı diye artık bize itibar eden kalmadı. Gelen odanıza dalıyor efendi oğlum. Başka bir gün de gelip randevusuz kimseyle konuşmamamı öğütledi. Benimle görüşmek isteyenler bir hafta önceden randevu almalı da benim bir işim çıkmalı, gene de benimle konuşamamalıymışlar. Bana gelesiye odacılarla, kapıcılarla, memurlarla, öteki müdürlerle konuşmalıymışlar da en sonunda bana gelmeliymişler. Efendi oğlum, yoksa sana metelik veren olmaz. Baş müdür dediğin oturaklı olur, okkalı olur. Anlıyorum, işin iç yüzü pislik. Bu dairede aylığıyla geçinen yok. Hepsi kendisine görevinin dışında bir takım işler bulmuş. Böylece havadan para kazanıyorlar. Benim yüzümden odacıların aldığı bahşişler, paralar, avantalar kesiliyor. Ben bir yandan bu daireyi nasıl düzeltip işleri yoluna koyacağım diye uğraşırken, bizim evdekiler de kiralık bir ev arıyorlar. Bir ev bulmuşlar, kirası 600 lira. Ama sahibi peşin istiyormuş. Karım, apartmanın sahibi senin dairede çalışıyormuş dedi. Kendisiyle görüş, belki yıllık kiradan vazgeçer. Kimmiş dedim. Dairenin müdürlerinden biri olacak dedi. Adı Abdüsselam Bey. Bizim dairede bu adda kimse yok. Pazar günü ben de karımla gidip tutacağımız evi gördüm. Üç katlı koca bir apartmanın geniş bir dairesi. Sahibi de içinde bir dairede oturuyormuş. Bir de adamı görelim ki benim odacı Abdül Dayı değil mi? Ağabey, insan deli olur. Ben kiralık ev bulamıyorum. Benim odacının apartmanı var. Sözü uzatmadan karımın yanında bana, efendi oğlum dedi, siz bana eski baş müdürün mirasısınız. Sizden yıllık almasam da olur. 6 aylık peşin verin, uyuşalım. Sesimi çıkarmayınca, isteseniz buranın yıllık kirasını bir ayda çıkarırsınız evvelallah dedi. Nasıl dedim? Görüşmeye gelen herkesi yanınıza salmasak yeter. Odacı olarak bize iş düşürmüyorsunuz ki dedi. Sözü uzatmadan döndüm. İşte böyle ağabey. Burada işe başlayalı yakında 2 ay olacak. İşi neresinden tutup hangi birini düzelteceğimi şaşırdım. Hepsi kenet ve birbirine bağlı. Bir bozukluğa parmak bassam çorap söküğü gibi hepsi çözülecek. Bakalım ne yapacağım. Dairede şimdi beni muhasara altına aldılar. Yanıma kimseyi var. İşi olanlara türlü zorluklar çıkarıyorlar. Önlemek için aşağı kata danışma memurluğu koydurdum. Kapıcılar, odacılar danışma levhasını kapıyor, kimseye göstermiyorlar. Onun için seni karşılamaya aşağıya indim. Yoksa ne yapar eder seni yanıma bırakmazlardı. 10-15 gün gelip gidip de beni göremeyenler var. Çetin'e bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Ankara'ya gidip bakanı göreceğim dedi. O da yeni bakan oldu. Tanırım kendisini, çok iyi bir adamdır. Her şeyi anlatacağım kendisine. Peki ne isteyeceksin ondan? Bu dairenin memurlarını toptan değiştirmez. Başka yere nakledip buraya yeni memurlar almazsa burası düzelmez. Hiç olmazsa üçte biri değişmeli. İnşallah dedim. Üzüntüyle ayrıldım Çetin'den. Birkaç ay sonra Çetin'in istifa ettiğini duydum. Bir gün vapurda karşılaştım onunla. Pek üzgündü. Neden istifa ettiğini sordum, anlattı. Bakana gidip anlattım her şeyi. Bakan ağlayacak gibi oldu. Hepsini biliyorum dedi. Yalnız senin daireyi değil, bütün bakanlığı boşaltıp yeniden doldurmaktan başka çare yok. Ama yenisini nereden dolduracağız? Sonra buna bizim gücümüz yeter mi? Ne yapacağız öyleyse diye sordum bakana. Ya istifa edeceğiz ya da alışacağız dedi. Ben 3 ay sonra istifa ettim. Bakan dedim, o duruyor. Ama duyduğuma göre yerine başka bir bakan getireceklermiş yakında. Gazetelerin hükümette buhran var diye yazdıkları işte o. Bakanı değiştirmek bütün bakanlığı değiştirmekten kolaydır. Ne yapsınlar dedim. Bir bakanlığı değiştirmekle de iş bitmiyor ki dedi. Sen ne yapıyorsun şimdi dedim. Hiç dedi, işsizim. Çetin'i bu konuşmamızdan sonra uzun zaman görmedim. Çetin politikaya atıldı, adı gazetelere sık sık geçti. İyi bir politikacı, sonra da bakan oldu. Ama eskiden baş müdür olduğu daireyle ilgili değil, çok başka bir bakanlığın bakanı oldu. Çok yazık. Eski dairenin bakanı olsa belki o daireyi düzeltirdi. Yine de onun adına sevindim. Bakanlığı değilse de kendini düzeltti. Bakan olduğunu gazetelerde okuyunca, "Efendi oğlum, tebrik ederim." diye telgraf çekmeyi de ihmal etmedim. Hemen bir mektupla cevap verdi. Ankara'ya gidip kendisini görmemi rica ediyordu. Gittim. Bana bakanlığında bir iş verdi. Parası az. Ayda 1800 lira ücret alıyorum. Ama yalnız öğleye kadar çalışıyorum. Gitmediğim günler bir şey diyen, arayıp soran yok. Ama önemli bir işim çıkmazsa her gün gidiyorum. Evde sıkıldığım için oyalanıyorum.
Ayrım sonu.